Ayrım 20. İmparator Erol Toy. Sayfa 316. Fehmi Çok dünya gezisine çıkıyor. 19. Yine karşılıklı oturdular. Robert kaygılı bakıyordu. Supi ise Robert'in bakışlarından bazı olumsuzlukları sezmiş, kıpırdanıyor. Başını salladı Fehmi. İşçiler kıpırdanıyor beyefendiciğim, dedi Robert. Ben hiç memnun değilim gidişten. Biliyorsunuz, büro araçları fabrikamız çok gelişti. İşçi sayısı 2000'i buluyor. Daha grev yasası çıktığında işçi başına 5000 lira verip sendikalaşmalarını engellemiştik. Aradan 3 yıla yakın bir süre geçti. Yeniden bir kıpırdanma var. Salt onlarda değil. Sanırım işçi partisinin ektiği tohumlar yeşeriyor. Solda belli bir atılım var gibi geliyor bana. Bayağı örgütçülüğe alışır bir tutum içindeler. Bunun işçilere yansıması kötü olur. Biz her zaman azınlıkla savaşabiliriz. Bunun yollarını iyi biliriz. Ama çoğunluk savaşa girdi mi, kurallarını kendi saptar. İşçilerin orada kıpırdanması ötekileri hemen etkileyecektir. Bir furya ile karşılaşmamız işten değil. O zaman büyük bir fon ayırmamız gerekli. Otomobil fabrikası yakında üretime geçecek. Seçimler istediğimiz gibi sonuçlandı. Planda bizim yararımıza saptırmalar başladı. Yakında teşvik uygulamasına girişilecekmiş. Bir konserve fabrikası kestirdim ben. Üreticinin ayağında kurulmuş. Ne yazık ki pek iyi işlemiyor. Oraya el atarsak kısa zamanda ihracat yapabiliriz. Fakat öncelikle işçi sorununu çözmemiz gerekli. İşverenler sendikası bizi sert kavgaya çağırıyor. Ben katılmıyorum çağrılarına. Tam işler yolunda giderken yeni yeni dertler açmayı sevmiyorum. Bilirsiniz, ben derdi hiç sevmedim. Fehmi Supi'ye baktı. Robert'in karamsarlığını giderecek bir düşüncesi var mı diye. Ses gelmeyince onu onayladığını anladı. Peki dedi, işçileri yatıştıralım bu kez. Belli bir fonu ayırın. Hatta ilk anda kavga çıkarmayın. İşverenler sendikasının önerilerine ben de katılmıyorum. Çünkü oto montajını geciktirir bir işçi kavgası. Bundan da ordu yardımlaşma kazanır. Dediğimiz çıktı. Bizden hızlı çalışıyorlar. İyi ki o zamanı kazanmışız. Şimdi yitirsek piyasa rekabetinde eşit koşullara sahip oluruz. Oysa ben önce piyasayı tutup sonra hem İtalyanlarla ortak olduğumuzun hem onların ordu yardımlaşma, Fransız ortaklığının dağıtıcılığını almak istiyorum. Böylelikle satışları dilediğimiz gibi ayarlama olanağını ele geçiririz. O nedenle bir yoklayın. Sendika gerçekten çoğunluğu kazandıysa zaman yitirmeden pazarlık masasına oturun. Yalnız işi ağırdan alın. Oto montajı tamamlayın C'ya. Deyin. Ondan sonra bizim istediğimiz yerden imzaladılar anlaşmayı, ne âlâ. İmzalamazlarsa kavgaya girişiriz. Anladım efendim, dedi Supi. Yıpratacağız tartışmaları. Yıpratacak ve çürüteceksiniz. Baş üstüne efendim. Başka Robert, seni kaygılandıran neydi? Ha, işçi partisi. Mecliste bir grup kurması. Üstelik iş bilir kişilerden oluşan bir grup kurması kaygılandırdı seni. Supi söylemedi mi? Seçimler yaklaştığında bu iş çözümlenecek. İşçi partisi bir daha grup kuramayacak. Kuramayınca da sandalye kavgası fikir kavgasına dönüşüp belki de bölünecek. Zaten eti ne, butu ne. Bir de bölünürse o sorun çözümlenmiş olacak. Bendeniz de ondan sonrasından endişeleniyorum ya efendim, diye sürdürdü Robert. Şu son yılların olayları beni de okumaya zorladı. Rusya'yı inceledim. Yer altına itilince birden değişivermiş durum. Benim korkum bu. Supi dayanamadı. Yıllarca okumaya ara verip yeniden başlayınca aklı bulanır kişinin. Her okuduğunu gerçek sanmaya başlar. Bunun eski bir düşünce olduğunu bilmiyor. Daha yeni kitaplar okuması gerekli. Çağımız değişti. Yeraltının bile çaresini buluyor artık. Fehmi'nin kendisine bakmasına kalmadan kaygısızlıkla yanıtladı Robert'i. Korkmayın, öyle bir durumda eziveririz. Robert kendi içinden, konuşmalıyız bunu, belli ki Supi çok şey biliyor diye geçirdi. Bildiklerini öğrenmem gerek. Siyasal yanına hiç bakmadım eskiden beri. Supi eski ve büyük bir devlet memuru olarak bu konuda patronun en büyük yardımcısı kesildi. Ben salt bildiğim, gördüğümle çözüm aradım. Beyefendinin anlattığına göre bunların Hacı Bey'i de ben oldum. Kısa zamanda yetiştirmeliyim kendimi. O sosyal ilişkiler uzmanı mı ne? Ondan biraz da ben yararlanmalıyım. Sonra okumalı, yurt dışına gittiğimde bilenleri dinlemeliyim. Oradaki müdürler dünya olaylarını nasıl biliyorlar? Bilirler elbet. Çoğunun altında parmakları var da ondan. Ne demiş Rockefeller Eisenhower'a? Şah elçimize danışmadan hükümette değişiklik yapamıyor demiş. Elçi kimin? Amerikan devletinin. Rockefeller nereden bilir elçiye ne danışıldığını? İran'ı ele geçiren odur da ondan. Demek salt olanı bilmek hüner değil, istemediğini önlemektir asıl olan. Nasıl önleyeceksin? Nereye gidebileceğini baştan kestirip eylemleri ona göre düzenleyerek. İşte Supi'nin dediği bu olmalı. Her yerde adamlarımız var. Her şeyden önce biz haber alıyoruz ve her şey bizim istediğimiz gibi oluyor. Bunu böyle yapmak zorundayız, yoksa biter işimiz. Fehmi başka bir işle ilgiliymiş gibi duruyor. Sanki dinlemiyor müdürlerini. Onların sözleri bitince, ana hatlarla bir alan bölünmesi yaptık. Herkes kendi dalında ilerleyecek. Böylesi iyi oldu. Ama küçük firmaların nereye el atacağını bilemiyoruz. Biz üretimi kısıtlı tuttukça onların geliştirmesi söz konusu olabilir. Örgütlenmeyi biraz daha geliştirmeliyiz. Ola ki karlı yollar bulabilirler. Bunları biz uygulayalım. Hiç kafası durmuyor bu adamın diye düşündü Supi. Aslında benim düşünüp önüne hazır getirmem gereken şeylerde bile benden önce davranıyor. Gerçekten büyük bir yönetici bu. Olmasa bizleri bunca zamandır buraya getiremezdi. Elbette dış koşullar ve katkılar önemli ama bunun hiç mi katkısı yok? Olmaz olur mu? Kaç kişiymişler ilk başladıklarında? Kiminin nefesi kesilmiş, kimi tökezlenmiş gitmiş. Bir tek bu. Hiç duraksamadan buraya gelmiş. Şimdi bir imparator gibi yücelerden buyruk veriyor. Hem yalnız kendilerine değil. Tüm ekonomi ortamına, sanayicisi, tüccarıyla, tüm hükümetlerin değil bunun ağzına bakıyor. Ama tümümüzden dinç ve sağlam. Doğrusu iyi seçtim ben yanımı. Böyle bir insanla çalışmak herkesin becerebileceği iş değil. Onun vekilleri olarak aynı korku karışımı saygı da bize duyuluyor. Özellikle Robert'le bana. Dışarıda sanılıyor ki Fehmi çoku, Fehmi çok yapan biziz. Oysa bizi biz yapan odur. Bir tahtrevallidir bu. Tam orta direği de o. Bir benden yana ağdırır oyunun yerine göre, bir Robert'den yana. Sürekli bir dostluk ve yarışı aramıza koyan odur ve bizi dilediğince kullandığı gibi bizim dilediğimizce kullanmamızı sağlayan. Devlet dairesinde kalsaydım, hatta Süleyman gibi bir de başbakan olsaydım bunu öğrenemez, şu andaki tadı alamazdım ben. Çünkü o bile yönetilendir. Biz burada özellikle üçümüz olduğunda yöneteniz. Her şeyi ve herkesi. Zaman zaman kendi ülkemizin dışına çıkar gücümüz. Ortaklarımızın bizden akıl danıştığı, yardım istediği olur ama şunu yine de kabullenmek gerekli ki borcumuzun binde biri etmez bu. Patronu yetiştiren onlar, bizi de ve altımıza hem bu tahtları hem de buyurma olanaklarını veren hep ortaklarımız ya da asıl patronlarımız. Neden başkalarına vermiyorlar da bize veriyorlar? İşte bu adamdaki cevheri gördüklerinden. Asıl sorunu atmalı şimdi ortaya. Hemen o örgütlenmeye girişiriz efendim dedi Supi. Ben diyorum ki Ankara'da temellerini atmış bulunduğunuz eğitim işine daha bir hızla sarılsak, fonlarımız durmaksızın İmam Hatip okulları için çalışıyor, camilere, din görevlilerine yardım ediyoruz. Sizin iftar sofralarınız dillere destan oluyormuş ama bunlar yeterli değil. Biz kamuoyuna toplumdan aldığımızı veriyor görünebilmeliyiz. Ben o işin geliştirilmesini, oradan yetişecek yoksul çocukların ileride büyük işletmeciler olmasını düşündüm. Hatta gerekirse buna öbür kurul üyeleri de katılabilirler. O zaman büyük bir örgüt kurulur. Nasıl ki o nüveden yetişenler bugün size yaşamlarını borçludurlar, bizim fabrikalarımızın, işletmelerimizin müdürlerinin çoğunluğu oradan yetişmiş delikanlılar. Bunların yanında devlet dairelerinde üst kademe yöneticisi olmuş kaç kişi var? Bunlara sizin bir iş istediğinizi söylediğimde olmazı olduruyorlar. Maliyeden, petrol işlerine değin, hep bizim küçük eğitim örgütümüzden yetişmiş insanlar görevde. Bunları görünce daha da genişletmek gerektiğine inancı artıyor insanın. Doğru. Bunun araştırmalarını yapın. Ne ister bizim katkımız ne olur? Hemen karara varalım. Şimdilik önümüzde bir durgun dönem var. Siyasal bakımdan diyorum. Bunu iyi değerlendirelim. İş hızını aldı bir kez. Çark kendi kendine dönecek ölçüde güçlü kuruldu sizin çabalarınız sonucu. Ben diyorum ki şöyle sırayla biraz dinlenelim. Önce kimden başlayacağımıza siz karar verin. Birer dünya turu yapalım. İş için değil ama. Salt gezmek için yılların yorgunluğunu atalım üstümüzden. Önce siz başlayın diye atıldı Robert. En çok siz yoruldunuz. Ve siz dinlenmelisiniz ilkin, dedi Supi. Fehmi başını eğdi. Peki, madem siz buyuruyorsunuz, yarından başlayarak beni yok sayın. Gezideyim. Nereye gittiğimi söylemeyeceğim. Böylelikle beni arama olanağınız bulunmaz. Arayacağınızı sanmıyorum ya, çünkü bugün nereye vardıksa sizin omuzlarınızda yücelip geldi her şey. Bu çizgiyi daha ileri götürecek her atılımı da benden iyi yaparsınız. Biliyor musunuz, kendimi gerçekten yorgun sezinlemeye başladım deminden beri. Sizin her şeyi benden iyi yapacağınıza güvendiğimi açıklayınca mı böyle oldum dersiniz? Birden her işini bitirmiş birine dönüverdim. Ne korkunç boşluk. Yok yok, ben şimdi dünya gezimi düşünüyorum. Düşüneceğim. Yeni bir amacım var. Gitmediğim yerlere gideceğim. Görmediğim şeyleri göreceğim. Hadi, hoşça kalın. Kalktı. Onları öyle oturur bırakıp çıktı. Arabasına binip evine giderken düşünmeden edemedi. Kupkuru bir adam gibi görmeye başladım kendimi. Bir toparlanayım. Yeni tehlikeler, yeni dönemeçler söz konusu. Bir iyice dinlenmeliyim ki yeniden girebileyim savaşa. Bunun için çoluk çocuğu toplayıp geziye çıkmakta yarar var. Saadet bana aile sorumu nedir hiç duyurmadı. Çocukların her dertlerini çözdü. Çözemediğinde bana başvurdu ki çözüm yolu çoktan görünmüştü. Hatta çocukları da bıraksam, salt şöyle karı koca ikimiz çıksak, durmadan fikir değiştirmenin kıvancıyla bakındı yöresine. Alışmadığı yeni bir duygu bu. İlk kez kuşkulanıyor. Bir öyle düşünüyor, bir böyle. Oysa her şeyi gerektiği ölçüde düşünüp gerektiği gibi değerlendirmeye alışmış. O dümdüzlük içinde şimdi değişik fikirlere kaptırınca kendini rahatlıyor sanki. Kararlı adam olmak ne güçmüş. Sinirlerin gevşediğini, daha şimdiden bin hayalin ardında kapıp koyuverdiğini sezinliyor. Gülümsüyor kendi kendine. Gülümseme tam şoförün dikiz aynasından baktığı bir ana rastlıyor. Adam afallayarak geriliyor. Araba da sağa sola yalpalıyor bir iki. Toparlanıyor hemen. Patronunun güldüğünü ilk kez görmenin şaşkınlığı neredeyse bir kaza çıkaracaktı. Fehmi ne olup bittiğini duymuyor bile. Yüzünde aynı gülümseme, kararsızlığın tadını sürdürüyor. Önce nereye gidelim? İşte bir soru ki gel çık işin içinden. Paris mi, Viyana mı, yoksa başka bir yer mi? Doğudan mı başlayalım geziye, batıdan mı? Buna karar verirsek hangi kente gidelim, hangi araçla gidelim? Düşündükçe kıvancı artıyor. Kararsızlık da bocaladıkça daha bir keyifleniyor. Bir boşalım gibi. Ve sonunda kendi kararsızlığına birininkini, karısınınkini de eklemek için başını kaldırıyor. Daha gelmedik mi oğlum? Geldik efendim. Gelmişler. Araba her zamanki gibi köşkün mermer merdivenine yanaşmış. Yaşlı uşak kapıyı açmış. Bekliyorlar. Ama öyle dalmış ki bir türlü arabadan inmiyor. Hemen indi. Salonun kapısında bekliyordu karısı. Her zaman olduğu gibi. ''Haydi Saadet'' dedi. ''Hazırlan. Uzunca bir izin kopardım Robert'le Supi'den. Hemen yarın dünya gezisine çıkıyoruz. İlk nereden başlayalım söyle.'' ''Londra'' dedi Saadet. ''Hem kızım hem büyük torunum orada.'' ''Tamam. Sabaha değin hazırlan. Sonra karışmam.'' diye yanıtladı Fehmi. Bir delikanlı gibi sekerek çıktı iki basamak merdiveni. Saadet ardından baktı bir süre. Böyle sürprizlere alışkın olmanın ağırlığıyla başını salladı. Tam bir tatilden dönmenin keyfiyle müdürlerini armağanlara boğdu. Karşılıklı oturduklarında size bir muştum var dedi. Bilin bakalım nedir? İkisi ilkin birbirlerine sonra Fehmi'nin yüzüne baktılar. Bilemediniz değil mi? Diye sürdürdü. Yeni pazarlar buldum. Araplar bizden soğutucu, Almanlar mensucat istiyorlar. Yalnız gümrük indirimi tanımadıkları için fiyatlarımız biraz yüksek geliyor. Bunun çaresini bulmak gerekti. Robert Supi'nin yüzüne baktı. Supi ilk aklına geleni biraz evirip çevirdi. Sonra yutkunarak, ''Hükümetten prim isteriz.'' dedi. ''Tarım ürünlerinde dış piyasa fiyatlarını ayarlamak amacıyla prim veriyorlar. İhracat primi. Bizim için niye vermesinler?'' ''Öyle ya, istemek önemlidir.'' dedi Fehmi. ''Öyleyse hemen satış müdürlerini gönderelim. Ben söz verdim. Fiyat teklifleriyle gelirler konuşursunuz.'' dedim. ''O arada prim oranını sen öğren. Yeni bir olanak açabiliriz böylelikle. Özellikle Orta Doğu'ya girebilirsek piyasa tutarız. Amerikalıların umudu gerçekleşecek sanırım. İsrail kavgası sürdüğüne göre bizim mallar tutunabilir Arap pazarlarında. O zaman salt askersel durumla yetinmezler. Ekonomik ilişkileri daha da geliştirmeye zorlar bu tutum. Şirketlerin çoğunun temsilcisi biz olduğumuza göre montaj işini de biz yaparız. Hemen hemen iç pazar oranında dış pazar kazanabiliriz önümüzdeki 10 yılda. Robert Gezi'den yeni yeni iş olanaklarıyla dönen patronuna sevgiyle baktı. Bir de iş düşünmeyecektiniz. İş sizin yaşamınız olmuş beyefendiciğim. Siz gittikten sonra Supi ile konuştuk bunu. Bekliyorduk, yeni yeni montaj işleriyle döneceksiniz diyorduk. Ama dışa açılmak çok daha güzel bir öneri bizim için. Düşününüz, mallarımız dış piyasalarda aranıyor. O zaman biz de dış ülkelerde acentelikler açıp işler çeviririz. Bizden daha geri olan ülkelerin durumunda söz sahibi oluruz ve hükümetimize siyasal açıdan da yardım ederiz. Ne yardımı dedi Fehmi. O ülkelere karşı nice davranması gerektiğini öğütleriz. Rockefeller'ın Eisenhower'a yaptığı gibi. Ve salt kendi ülkemizde değil, değişik ülkelerde bizim dediğimiz olur. Ülkemiz değil, ülkelerimiz olur açıkçası. Bu yeni olanak bunu getiriyor bize. Almanya'ya mensucat gönderip göbek bağımızı sağlamlaştırırız. Arap pazarlarına girerek bunu bir egemenliğe dönüştürürüz. O zaman içeride kimse bileğimizi bükemez. Tam tersine bizim acentelerimizi elde etmek amacıyla çırpınırlar. Bunu da rakiplerimize karşı koz olarak kullanırız. ''Rakibimiz var mı bizim beyefendi?'' dedi Robert. ''Olabilir. Her zaman olabilir. Bugün yok belki. Ama tek tek aldığımız zaman var da. Mensucatta tek değiliz. Soğutucuda tek değiliz. Hatta bir yıl sonra otomobilde tek değiliz. Hadi birini ortaklıkla bize bağladık. Ötekinin lastik fabrikamızla üretimini kısıtlama olanağına sahip olduk diyelim. Ama pek çok dalda ister istemez rakiplerle karşılaşacağız. Şimdilik bunları biz örgütlediğimiz, en büyükleri olduğumuz için elimizdeler. Yarın giderek güçlendiklerini sezinleyip bağımsızlık isteyebilirler. O zamana hazırlanalım derim ben. İşte bu pazarlar o zamanın birikimini sağlayacak. Hep tetikte olmak dedi Supi. Hep daha sonranın hazırlıklarıyla uğraşmak ve sizi hep böyle görmek. Ne mutluluk. Söyledi ya Robert, bu benim yaşamım. Bununla varım ben, öyle oldum. Her şeyi bunun için yapıyorum. İçmeyi, bir yere gidip eğlenmeyi, sabahları erken kalkıp ata binmeyi. Size açıklamada bir sakınca yok çocuklar. Bazen kendi kendime soruyorum, ben neyim? Koskoca bir çarkın dönmesine koşullanmış bir robot mu? Yoksa gönlünün dilediğince yaşama olanaklarını elde etmiş mutlu bir insan mı? İnanır mısınız, ikircikleniyorum yanıtlamakta. Bana öyle geliyor ki ekonomik kalkınma ortamında bir kobayım ben. Seçilmiş ve tüm duyuları bir yöne şartlanmış bir kobay. İnanmazsınız, karım, gelinim, kızım ve çocuklarımla tam bir turist kafilesi gibiydik. Herkes bir yerde oturuyor. Güzelliğin tadını çıkarırcasına derin derin nefesler alıyordu. Ben acaba ne yapabilir, daha ne yapmak gerekir diye düşünmekten yoruluyordum. Gözüm hiç arkada olmadı. İşlerin istenilen aşamaya varacağından, çarkın bensiz de döneceğinden hiç kuşkum olmadı. Sizsiz dönmez bu çark beyefendiciğim dedi Robert. Bunu siliniz aklınızdan. Güveniniz bizim için onurların en büyüğü zaten efendim diye tamamladı Supi. Övgünüzü hak etmedik daha. ''Siz ne sanıyorsunuz?'' diye sözü kaptı Fehmi. ''Hiç bu söylediklerime değmeseydiniz, burada benim en yakınımda bulunur muydunuz? Kuralları birlikte kurup işlettik biz. Kaç kez, kaç kişilere? Kendinize işlemeyeceğinden bunca güvenli miydiniz yoksa? Güvenmeyin. Dedim ya, çarkın hızla dönmesinden sorumluyum ben. Ve bunun için gerekirse kendimi bile harcarım. Harcamadın mı? Harcamadık mı kendimizi? Kaç parçaya bölündük? Şirketlerdeki işlerin çoğundan haberimiz olmuyor. Ana hatlarıyla biliyoruz her şeyi doğru. Bir de Robert'in o şaşmaz dikkati, eskimez belleğiyle rakam rakam sayabiliriz olup biteni. Ama eskisi gibi alacağımız adamı şöyle karşımıza çekip bir söyleşide bulunabiliyor muyuz? Bu iş için sürü sepet personel müdürü var, fabrika müdürü, şirket müdürü var. Canımızın çektiği zaman birine kulağından tutup atabiliyor muyuz? Hayır, illaki bu işi de başkaları yapacak. Neymiş efendim? Ben patronum, siz büyük müdürler. Böyle işlere kalkışmamız yakışık almazmış. Daha ne be? Kendimizi harcamak değil mi bu? Bunca insanın sorumluluğunu yüklen sırtına ama üzerlerinde yetkin olmasın. Sen ne yaparsın efendi? Hani eski Anadolu öyküsünde olduğu gibi merdiven diyesim geliyor. Niçin? Hükümetlerin birini indirip birini çıkarmak için. Olası mı? Biz iş adamı mıyız yoksa Ali Osman saltanatını devralmış garip Keloğlan mı? Supi günler önce aklından geçirdiklerini anımsadı bir. Sarkık yanaklarında bir allık parlayıp söndü. Siz bir imparatorsunuz beyefendi dedi. Evet, belki Abdülhamit, Amerikalılardan, Almanlardan buyruk alıp buradakilere buyruk veren ve pundunu bulduğu zaman üstündekilere de altındakilere de kazık atan bir imparator. Ne eleyeyim, buna koşulluyuz. 45 yıldır sürükleyip getirdik. Yaşadıkça da götüreceğiz. Bu duruma göre siz de benim kara vezirlerim oluyorsunuz. Zaten lakabımız o beyefendiciğim dedi Robert. Ben birinci kara vezir, Supi ikinci. Evet, şimdi hemen eyleme geçelim dedi Fehmi. İlkin şu ihracat primi sorununu çözümleyelim. Bunun için senin Ankara'ya gitmen gerekiyor mu? Supi'ye bakarak sormuştu. Baş sallayınca, peki. Öyleyse şimdilik Robert'e pek iş yok. Haydi bakalım sen de Rosa'yı alıp, dilersen çocukları da ardına takarak bir dolaş. Sonra da Supi aynı şekilde dinlenir. Yeni döneme üçümüz de esenlik içinde gireriz. Sanırım bunun çok yararı olacak. Robert'in yatsımasına bırakmadı. Supi Ankara'ya gitmek için odadan çıkmıştı. Robert kös kös dönünce arkasından bağırdı. Masraflar şirketten olacak. Sakın elini cebine atma. Kavga ederiz. 20. ayrımın sonu. Sayfa 329.